Ayrım 10.
Ödül, ceza, geri bildirim üçlüsünde benim tercihim çocuklara sıfır ceza, az ödül, bol geri bildirim vermektir. Ödülün sakıncaları. Çocuklarımıza ödül verelim, ancak ödül verirken şunları bilmekte yarar var. 1. Çocuğa küçükken bazı şeyleri öğretirken, örneğin tuvalet alışkanlığını kazandırırken aferin gibi, şeker gibi dış ödüller verilebilir. Ancak çocuğun yaşı büyüdükçe dış ödüllerin yerine iç ödüller almalıdır. Çocuk kendi davranışlarının sonucunu değerlendirebilmeli, bazı şeyleri başardığında kendisiyle gurur duymalıdır. 2. Ödül, çocuğu ödül verene bağımlı kılabilir. Çocuk kendisi istediği için veya gerekli olduğu için değil, birileri ödül verdiği için bazı şeyleri yapmaya yönelebilir. Bağımlı kılıcı özellikleriyle dış kaynaklı ödüller, vicdan gelişimini ve bireyselleşmeyi engelleyebilir. 3. Sınıfı geçersen sana şunu alırım şeklindeki haberli ödüller, bir tür rüşvet sayılabilir. Rüşvete alışan bir elemanın rüşvet olmadığında işini aksatması gibi ödüle alışan çocuklar da ödül olmadığında istenen davranışları sergilemeyebilirler. 4. Her ödül, her aferin aynı zamanda bir eleştiri de içerir. Bugün çok şıksın mesajının altında dünkü kıyafete ilişkin bir eleştiri de bulunmaktadır. Bazen uzun saçlı bir genç erkek saçını kestirir, komşu teyzeler aman pek efendi oldun derler. Burada da saçını kestirmeden önce efendi olmadığı görüşü örtük şekilde dile getirilmektedir. 5. Okullarda, iş yerlerinde ödül kişilerin motivasyonunu arttırabilir. Ancak dikkatli verilmezse bazı ödüller küskünler de yaratabilir. Özellikle okullarda kimi öğrenci kurdeleyi erken hak eder, bir diğeri nice sonra okumaya çıkar. Kurdeleyi geç takan öğrencinin bu durumdan zarar görmesini önlemek için öğretmenin bir takım telafi edici önlemler alması gerekecektir. Hem okumaya erken çıkanı mağdur etmeyecek, hem geç çıkanı mahzun etmeyecek önlemler gereklidir. Kurumlarda ödül verilirken hem ödülü hak edenler mağdur edilmemeli, hem de ödül alamayanlar mahzun edilmemelidir. 6. Ödül karşılığında istenen davranışları sergileyen bir çocuk, ödüle doyduğunda veya ödülü kendi gayretiyle elde ettiğinde sizi dinlemeyecek, isteneni yapmayacaktır. Çünkü ödül bizi yaptığımız işin doğruluğuna değil, karlı olduğuna inandırır. Ödül bizi yaptığımız işin doğru olduğuna değil, karlı olduğuna inandırır. Geri bildirimse bize doğru yolda olduğumuzu gösterir. Çocuklarımıza birbirimize ödül verelim, ancak dikkatli olalım. Bu bölümde iletilen görüşlerin uygulaması sayılabilecek bir romandan, Küçük Ağacın Eğitiminden söz etmek istiyorum. 16. Küçük Ağacın Eğitimi. Küçük Ağacın Eğitimi adlı romanda bir Kızılderili dede Küçük Ağaç isimli torununu eğitmektedir. Daha doğrusu torununun gelişmesinde ona rehberlik, koçluk etmektedir. Yazar romanda belki Kızılderili aileleri gözleyip aynen yansıtmış, belki de eğitim psikolojisi alanında edindiği bilgilerden yola çıkarak olayı kurgulamış. Hangisi bilmiyorum. Ancak romanda sergilenen aile içi iletişim biçimi etkileyici. Küçük Ağacın dedesi torununa hiç ceza vermemektedir. Ödül de vermemektedir. Zaman zaman geri bildirimler vererek davranışlarının ne işe yaradığı konusunda rehberlik etmektedir. Küçük Ağaçsa pozitif geri bildirimler aldıkça kendisiyle gurur duymaktadır. Dede burada kendisine güvenen yetişkin tavırlı bir insan yetiştirmektedir. Yetişkin tavrının ne olduğu konusunda Dökmen'in İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabına bakılabilir. Sistem Yayıncılık 2004. Dede mısırı kazanda belirli yöntemlerle kaynatarak viski yapmaktadır. Bir gün Küçük Ağaç kaynatma işlemi bittiğinde dedesine, "Kazanı ben temizleyebilir miyim?" diye sorar. Dedesi de olur der. Küçük Ağaç uzun süre uğraşıp kazanı temizler. Dedesi gelip bakar, aferin demez. Çünkü aferin ödüldür. Dede, "Küçük Ağaç, sen kazanı çok iyi temizlemişsin, bulaşık kalmamış. Yarın viskimiz kötü kokmayacak. Ayrıca bize zaman kazandırdın. Kasabaya daha çabuk gidip geleceğiz," der. Burada dede geri bildirim vermiştir. Küçük Ağaç ailesine katkıda bulunduğu için kendisiyle gurur duyar. Dede verdiği geri bildirimlerle torununun davranışlarının ne işe yaradığını fark etmesine katkıda bulunmuştur. Küçük ağaç davranışlarının ne işe yaradığını kendi kendine fark etse, iç kaynaklı geri bildirim alsa belki daha iyi olurdu ama henüz küçüktür ve bir büyüğün rehberliğine ihtiyacı vardır. Dede, küçük ağaca geri bildirim vererek neyi iyi yaptığını fark etmesi konusunda ona rehberlik etmiştir. Neyin iyi olduğu görecelidir, ancak insanların göreceli olanları öğrenmeye de ihtiyaçları vardır. Üstelik dedenin yukarıda kazan konusunda verdiği mesajlar göreceli olmaktan çok yere, zamana göre pek fazla değişmeyecek bilgileri içermektedir. Eğer küçük ağaç kazanı iyi temizlemeseydi dedesi büyük ihtimalle onu azarlamayacaktı. O zaman geri bildirimi bir ihtimal şöyle verecekti. Küçük ağaç şurası kirli kalmış, bu yüzden yarın viskimiz kötü kokabilir. Önceki bölümde insanların hayvanların davranışlarını ceza vererek şekillendirmenin sınırlı bir etkiye sahip olduğunu, fazlaca işlevsel olmadığını belirttik. Ceza yapmamayı, korkmayı, fobi edinmeyi kolaylaştırıyordu. Karmaşık şeyleri cezayla öğretmek kolay değildi. Özellikle insanların düşüncelerini ve bunun bir uzantısı olarak davranışlarını şekillendirmek istiyorsak, onlara kabul edici iletişim ortamları sağlamalı, uygun geri bildirimler vermeli ve özellikle iltifat ödül yönetmeliyiz. İnsanların düşüncelerini şekillendirmeye hakkımız var mı sorusu ayrı bir konu. Hakkımız var veya yok, pek çoğumuz, özellikle ana babalar, öğretmenler bunu yapıyoruz. Toplumsal değerler doğrultusunda galiba aşırıya kaçmadan yapmak da zorundayız. Eğer ben toplumun değerlerinin ödüllerle kişilere benimsetilmesine karşıyım derseniz bu da başka bir değerdir. Toplumun üyelerinden birisi olan siz kendi değerinizi ortaya koymuş olursunuz. Madem eninde sonunda şu ya da bu değeri öne çıkarıp çocuklarımızın düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirmeye çalışıyoruz, o halde bu işi usulüne uygun yapalım. Madem eninde sonunda doğru veya yanlış insanları yönlendireceğiz, bari onlara acı vermeden, cezalar vermeden yapalım. Ceza yerine geri bildirimler verelim, ödüller verelim, iltifatlar edelim. Yalnızca kendi isteklerimiz doğrultusunda onları şekillendirmek için değil, insan oldukları için iltifat edelim. Çağdaş, demokratik değerlere uygun davranabilmeleri için iltifat edelim. Bazen yerine göre küçük ağacın dedesi gibi yeni yollar deneyelim. Romandan bir olay. Dede bir gün yaban hindisi avına gideceğini söyler. Küçük ağaç da heveslenir, katılmak ister. Dede, geleneklerimize göre bir erkek hindi avına gideceği zaman güneş doğmadan kendi kendine uyanmalıdır. Onu kimse uyandırmaz. Eğer kendi kendine uyanabilirsen gelirsin der. Küçük ağaç o güne kadar hiç güneş doğmadan kendi kendine uyanmamıştır. Ava gidemeyeceğini düşünerek umutsuz bir şekilde yatar. Ancak o gecenin sabahında dede barakada gürültü yapmaya başlar. Sağa sola vurur, çarpar, gürültüyle öksürür. Küçük ağaç gürültüden uyanır. Henüz güneş doğmamıştır. Hemen giyinip avluya çıkar. Dedesi şöyle bir bakıp, "Aa, kalktın mı?" der. Küçük ağaç kendisiyle gurur duyarak, "Evet," der. Birlikte ava giderler. Burada ne olmuştur? Şu galiba. Dede pas vermiştir, küçük ağaç ise gol atmıştır. Burada iyi bir ekip takım vardır. Kazanı temizleme konusunda küçük ağaç topu kendisi ele geçirip gol attı diye düşünebiliriz. Ama hindi avı konusunda topu kendisi ele geçirmemiştir. Dedesi ona pas vermiştir. Küçük ağaç da bu pası değerlendirerek gol atmıştır. Şimdi sevgili ana babalara sormak isterim. Gerektiğinde çocuklarınıza pas veriyor musunuz? Yoksa sabırsızlık ederek topu ayağınıza geçirip onlar adına gol mü atmaya çalışıyorsunuz? Eğer ödevlerini, projelerini siz yapıyorsanız onlar adına gol atmaya çalışıyorsunuz demektir. Yok, eğer ödevlerine kaynak bulmada yardımcı oluyor, neyin nasıl yapılacağı konusunda onlarla birlikte sesli düşünerek olayı sorgulamalarına rehberlik, katalizörlük ediyorsanız onlara pas veriyorsunuz demektir. Çocuklarımız kendileri gol attıklarında kendilerine güvenleri artar, benlik saygıları yükselir, beceri geliştirirler, bağımsız olmayı öğrenirler. onlara destek olmak, rehberlik etmek yerine bir şeyleri onlar adına planladığımızda, onlar adına kararlar aldığımızda kendilerine güvenmeyen, kendi ayakları üzerinde duramayan, hayat boyu sürekli birilerinin desteğine ihtiyaç duyacak bir insan yetiştirmeye başladık demektir. Zaman zaman bazı okullarda, daha çok ilk öğretimde, bazı velilerin öğretmenlerin yüzüne karşı şöyle söylediğini duymuşumdur. Hocam hep söylüyorum, matematik, fen, İngilizce senin temel derslerin diyorum. Sen onlara çalış, öteki derslerin ödevlerini getir, ben yapayım diyorum. Bu tavır yanlıştır. Birkaç açıdan yanlıştır, haksızlıktır. Hem öteki derslere karşı haksızlıktır, hem de çocuğa karşı haksızlıktır. Çocuğa haksızlıktır çünkü çocuk eğer iyi okutulursa tüm derslerde yaşam boyunca kullanabileceği temel beceriler kazanabilir. İleride bir gün yönetici olacak bir çocuk beden eğitimi dersinde ekip olmayı, resim dersinde organize etmeyi, müzik dersinde uyum sağlamayı öğrenebilir. Velinin bu tavrı çocuğa olduğu kadar resme, müziğe, beden eğitimine, kompozisyona da haksızlıktır. Çünkü eğer bu derslere de iltifat etmezsek, sanata, spora ve topluma da haksızlık etmiş oluruz. Marifet iltifata tabidir. 17. Mola, tamamen durmamak için. Genel anlamıyla mola, bir yolculuk sırasında dinlenmek için yolculuğa ara vermek demektir. Yolculuklarda özellikle kara yolculuklarında mola vermek gerektiğini biliriz de yaşam yolculuğu sırasında da bazen mola vermek gerektiği pek çoğumuzun aklına gelmez. Kara yolculuğu sırasında mola vermek gerektiğini herkesin bildiğinden emin değilim. Nice sürücü bir günde 9 saatten aralıksız olarak ise 5 saatten fazla araba kullanmama kuralını bilmiyor. Nicesi de direksiyonun başından uzun süre kalkmamayı yiğitlik sayıyor. Evet, yaşam yolculuğu sırasında yerinde ve zamanında mola vermek yaşamımızın kalitesini ve süresini arttırabilir. Molasız çalışmak bir gün tamamen durmaya, en azından tükenmişliğe, burnu sendromuna yol açabilir. Bu yüzden tamamen durmamak için arada kısa ya da uzun molalar vermekte yarar vardır. İşkolik olduğumuz zaman mola zaman kaybı gibi gelebilir. Ancak işlevsel bir yaşamda yerinde kullanılan molalar kısa vadede zaman kaybı gibi gözükse de uzun vadede kazanç getirir. Bu yüzden bir gün tamamen durmamak için küçük durmaların gerekli olduğunu unutmamak gerekir. Mola küçük bir şeydir ancak büyük şeyleri bazen bütün bir hayatı kurtarabilir. Yukarıdaki 3 bölümde ceza, ödül, geri bildirim, yaptırım dörtlüsünü ele aldık. Doğada ödül ve ceza bulunmadığını, geri bildirimler bulunduğunu, yaptırım müeyyide denen şeyin ise geri bildirimi bir adım ileri götüren insana özgü bir tür geri bildirim olduğunu belirttik. Mola bir tür yaptırımdır. Mola iki ana konuda verilebilir. Bunlardan birisi zihinsel veya bedensel yorgunluk olduğunda dinlenme amaçlı mola vermektir. Diğeri ise öfke kontrolü amacıyla mola vermektir. Bu bölümde öfke kontrolü amacıyla verilen molalardan, özellikle çocuklara verilen molalardan söz etmek istiyoruz. Genel öfke kontrolünde mola. Mola, tarihin eski çağlarından beri farklı adlarla da olsa öfke kontrolünde kullanılan bir yaptırım şekli. Bu anlamda mola, öfke duygusu ile öfkeli davranış arasına belli bir mesafe koymak demektir. Çeşitli tarzlarda uygulanır. Örneğin kültürümüzde la havle diye başlanıp 7-8 saniyelik bir la havle çekilir. Şimdilerde öfkelenenlere 20'ye kadar saymaları öğütleniyor. Bazı sporlarda, örneğin buz hokeyinde hırçınlaşan oyuncuları belirli bir süre için saha dışına atıyorlar. Bunlar kişilerin kendi kendilerine verdikleri veya dışarıdan verdirilen molalardır. Kötü giden evliliklerde boşanmaya yönelmeden önce çiftin evliliğe mola vermesi önerilebilir. Bu geçici ayrılık dönemi bazen kadının ve erkeğin sakinleşmesine, evliliklerinin artılarına ve eksilerine sakin bir gözle bakabilmelerine yol açar. Boşanmak üzereyken mola veren, birkaç aylık ayrılık döneminden sonra evliliklerini başarıyla yürütmeyi beceren çiftler vardır. Soluklanma genellikle işe yarar. Çocuklara mola. Batı ülkelerinde mola çocuklara yaygın olarak uygulanıyor. Ülkemizde okullarımızda molanın uygulanması konusunda lehte aleyhte görüşler var. Molanın uygulanıp uygulanmaması, uygulanacaksa nasıl uygulanacağı konusunda geneldeki tartışmaların yanı sıra bir okuldaki öğretmenlerin o okula özgü yapıyı da dikkate alarak karar almalarında yarar var. Mola kısaca şu: hırçınlaşan, öfkeli davranışlar sergileyen çocuklar veya gençler bir süreliğine ortamın dışına çıkarılır. Örneğin salonda hırçınlık yapıyorsa bir başka odaya gönderilir. Sınıfta saldırganca davranışta bulunuyorsa okulun bu iş için ayrılmış bir odasına gönderilir. Bu odalarda sakinleştikten sonra eski ortama dönerler. Sınıfta öğretmenin yaramazlık eden öğrenciye git kat muavinini gör demesi mola sayılmaz. Bu tür sözler olsa olsa ceza tehdit karışımı bir şey sayılmalıdır. Çocuklara mola uygularken dikkatli olmak gerekir. Burada molayı bütün yönleriyle ele almayacağız. Yalnızca iki noktayı vurgulamak istiyorum. Mola sadece öfkeli davranışlar sergileyen, disiplini bozan çocuklara uygulanmalıdır. İstediğimiz şeyleri yapmayan çocukların molaya gönderilmesi yanlıştır. Yemek yemedi, ödev yapmadı diye çocuğu molaya gönderirsek mola değil, hapis cezası olur bu. Mola konusunda dikkat edilmesi gereken diğer nokta, çocuğun mola için gittiği yerin geldiği yerden belirgin şekilde daha çekici olmamasıdır. Mola yeri ne fazla renkli bir ortam ne de hapishane benzeri bir tecrit odası olmalıdır. Mola yeri yalnızca sakinleşmek için kısa süre durulan bir ortam olmalıdır. Ailemizde bir mola uygulaması. Aileme ait bir anıyı okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Paylaşabilmek için ev halkından izin aldım. Küçük kızımız 4-5 yaşlarındaydı. Zaman zaman özellikle de sofrada hırçınlık ediyordu. Eşim meslektaşımdır. Kitaplardan okuduk. Değerli bir çocuk psikoloğu arkadaşımıza danıştık. Mola uygulamaya karar verdik. Birkaç defa hırçınlık yaptığında olayı kendisine açıklayarak odasına gitmesini söyledik. Mola uygularken kitaplarda yazmayan bir şey ekledik. Birlikte yemek yerken onu molaya göndereceğimiz zaman odana git, sakinleş, gel. Sen gelene kadar biz diğer yemeğe geçmeyeceğiz, seni bekleyeceğiz dedik. Diğer yemeğe geçmememizin 3 gerekçesi vardı. Birincisi, diğer yemeğe geçmeyip onu bekleyerek kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak, grubun, ailenin bir parçası olduğunu hissettirmek istedik. Ailede birinin bir sıkıntısı varsa bunu herkes paylaşmalıydı. İkinci neden, sofradakilerin kendisini bekliyor olmaları, üzerinde bir baskı yaratsın ve bir an önce sakinleşsin düşüncesiydi. Üçüncüsü ve belki de asıl neden, o olmadan yemeğin boğazımızdan geçmemesiydi. Mola uygulaması iyi sonuç verdi. Kızımızın sofradaki, özellikle ablasıyla arasındaki hırçın davranışları büyük ölçüde azaldı. Ancak bir gün ilginç bir şey oldu. Bir akşam sofrada yemek yerken ben sesimi yükselttim. Ben bu olayı eşim sesini yükseltti diye hatırlıyorum. Ancak eşim sen yanlış hatırlıyorsun, o sendin diyor. Eşim daima haklı olduğu ve belleği de benden güçlü olduğu için olayın öznesinin ben olduğumu belirttim. Neyse, ben sesimi yükselttim. Bir an küçük kızımın gözleri parladı ve baba çabuk odana git, sakinleş, öyle gel dedi. O an bu kural sizin için geçerli, büyükler için değil demeyi düşündüm, ancak vazgeçtim. Daha sonra eşimle konuşup mola uygulamasında değişiklik yaptık. Yeni kuralımız şuydu: sofrada sesini yükseltip gerginlik yaratan içeriye gidip sakinleştikten sonra dönecekti. Bu kural, yani mola uygulaması, çocukların yanı sıra biz büyükler için de geçerliydi. Sonra ne oldu? Yeni uygulamayı izleyen günlerdeki herkes ayağın denk aldı, mola almamak için dikkatli davrandık. 18. Kadının değeri, bamsı beyliğin şerefi. Kadın erkek eşitliği. Pek çok konuda neyin küçük neyin büyük olduğu göreceli. Bu arada kadın ile erkeğin arasındaki farklılığın önemli mi önemsiz mi olduğu da göreceli. Biyolojik açıdan cinsiyetler arasında önemli farklılık ama birbirini tamamlayan, yaşam için gerekli olan bir farklılık bulunmaktadır. Ancak kadınla erkek arasında sosyal açıdan kişilik özellikleri yaşamdaki roller açısından abartıldığı kadar önemli, zorunlu bir farklılık yoktur. İki cinsiyet arasında farklılık varsa da bu farklılık var dendiği için zamanla yapay olarak ortaya çıkmış farklılıklardır. Kadın ve erkek arasındaki küçük biyolojik farklar yüzyıllar boyunca vurgulana vurgulana sosyal açıdan büyük farklılıklar ortaya çıktı. aşağıdaki Bamsı Beyrek masalını bu duruma örnek vereceğiz. Ancak daha önce şunu belirtmek istiyorum. Erkekle kadın arasında yapay olarak ortaya çıkarılmış farklılıkların bir benzeri galiba asil halk ayrımında da ortaya çıkıyor. Herhalde başlangıçta asillerle asil olmayanlar arasında küçük farklılıklar vardı. Lider, yönetici, eşitler arasında birinciydi. Belki de kavgalarda bir adım önde dövüşüyordu. Sonra giderek fark açıldı. Küçük farklılıklar zamanla büyük farklılığa dönüştü. Asiller sınıfı çıktı ortaya, kastlar oluştu. Asalet konusunda da cinsiyetler arasında da kendinizi inandırır, tarihsel süreci dikkate almazsanız ciddi farklılıklar bulunduğunu ileri sürebilirsiniz. Kanımca Bamsı Beyrek bu konuda güzel bir örnek. Bamsı Beyrek masalı. Dede Korkut masallarından Bamsı Beyrek özetle şöyle. Bamsı Beyrek'le Banu Çiçek beşik kertmesidirler ancak birbirlerini tanımamaktadırlar. Ayrı ayrı avlanırlarken yolları kesişir, aralarında anlaşmazlık çıkar. Güreşe tutuşurlar. Güreşleri düello niteliğindedir. Bamsı Beyrek'in 40 yiğidi, Banu Çiçek'in 40 ince belli kızı güreşi seyretmektedir. Bamsı Beyrek çok uğraşır ama güreşi kazanamaz. Ne yapsa Banu Çiçek cevabını vermektedir. Güçleri denktir. Bamsı Beyrek 40 yiğidinin kendisini ayıplamasından korkar, tutup Banu Çiçek'in emciğini, göğsünü sıkar. Bu durumdan rahatsız olan Banu Çiçek bir an duralayınca Beyrek dalıp tuş eder onu. Bamsı Beyrek güreşi kazanmıştır ama nasıl? Banu Çiçek'i kadınlığıyla vurarak kazanmıştır. Beyrek bence kadını kadınlığıyla vurmuştur. Başlangıçta güçleri denkti. Beyrek küçük bir farklılıktan, rakibinin bir cinsel özelliğinden yararlanarak onu yendi. Aslında Banu Çiçek de erkeklere özgü bir özellikten yararlanıp belden aşağısına vursaydı Bamsı Beyrek'i yenebilirdi. Ama ayıp olurdu. Bamsı Beyrek de ayıp etmiştir. Galiba Bamsı Beyrek'in bu tavrını bilinçli veya bilinçsiz olarak pek çoğumuz sürdürüyoruz. Beyrek ne yaptı? Kadını kadınlığıyla vurdu. Eğer bugün biz sadece kadın olduğu gerekçesiyle bir elemanımızı yükseltmezsek ya da kreş açmak zorunda kalmamak için belirli sayının üzerinde kadın işçi çalıştırmazsak Beyrek gibi kadınları kadınlıklarıyla vurmuş oluruz. Kültürümüzün müstesna öğelerinden birisi olan Dede Korkut masallarındaki tüm diğer mesajlar gibi Bamsı Beyrek masalında da derin, zengin ve ince bir mesajın verildiği kanısındayım. Kıssadan hisse. Zekada veya güçte kadınlarımızla baş başa olmaktan gocunmayalım ve kadınlarımızı kadınlıklarıyla vurmayalım. Bamsı Beyrek ile Banu Çiçek sonuçta evlenirler. Masallarda veya gerçek yaşamda Bamsı Beyrekler eşlerinin gücünden rahatsız olmamalı, eşlerinin gücünü kendi şereflerini tehdit eden bir şey olarak görmemeliler. Dilerim bu gelecekte gerçekleşir. Ancak az sayıda olsa geçmişte bunu gerçekleştirenler oldu. Örneğin babam, annemin değeri, babamın şerefi. Babam, Birinci Dünya Savaşı yıllarında anasız babasız büyümüş bir çocukmuş. Üniversitede okuyamamış, kendi imkanlarıyla okulunu bitirip dökümcü olmuş. Hatırladığım kadarıyla kendine son derece güvenen bir insandı. Babam üniversite mezunu, İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunu bir kızla annemle evlendi. Evlendiler. Evliyken annem, babamın da desteğiyle hukuk fakültesini de bitirdi. Yıllarca hem öğretmenlik hem avukatlık yaptı.